Ayrım 6.
Hazreti Ömer, oğlu Abdullah gibi büyük sahabiler bu rivayetlerinden ötürü kendisini suçlamışlar. Hatta Hazreti Ömer kendi zamanında onun hadis rivayet etmesini men etmiştir. Bizzat Ebu Hureyre diyor ki, ben size bir takım hadis anlatıyorum ki bunları Ömer zamanında söylemiş olsaydım Ömer başımı yarardı. İbn Kesir El-Bidaye ve Nihaye 8 Taksim 107. İşte onun böyle rastgele rivayetlerinden ve kendisinden sonra da birçoklarının onun söylemediği sözleri ona dayandırmalarından ötürüdür ki hadis kitaplarına, Kur'an'a ve İslam'ın ruhuna, peygamberin dünya görüşüne ters olan bilim dışı rivayetler girmiştir. Bunlara bakıp da iyice kritik etmeden İslam hakkında hüküm vermek, Kur'an üzerinde kuşkuya düşmek büyük hatadır. İnsan ruhunun ebedi ziyanına neden olacak büyük bir hata. 39. Hadisin önemi ve geçerliliğinin şartları. Kuşkusuz Hazreti Peygamber'in dini nitelikteki sözleri Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Ancak hadisin din temeli sayılabilmesi için önce peygambere kadar varan rivayet zincirinin çok sağlam olması ve bundan da önemli olarak içeriğinin vahye aykırı olmaması gerekir. Kur'an vahidir. Peygamberin kendi sözleri ise vahiy değildir. Bunlar içinde ilham dediğimiz peygamberin gönlüne doğma şeklindeki ilahi düşünceleri yansıtan sözler de vardır ki bunlara kutsi hadis denilir. Fakat hadisin büyük çoğunluğu peygamberin bir insan olarak düşüncelerini anlattığı sözlerdir. Vahiy peygambere zikri insanlara açıklama görevini vermiştir. Biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka elçi göndermedik. Sorun zikir ehline eğer bilmiyorsanız. Açık kanıtları ve kitapları. Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni kendilerine açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Burada anılan zikir yalnız Kur'an değil, tüm peygamberlere verilmiş olan genel ilahi kitaptır. Daha önceki peygamberlere yabancı dilde indirilmiş olan o kitabı, Hazreti Muhammed de kendi kavmi olan Araplara anlayacakları dille açıklamakla görevlendirilmiş, işte bunun için zikir Arapça olarak indirilmiştir. Zikri açıklamaktan amaç, anlaşılır açık Arapça ile indirilen vahiyleri, insanların şan ve şereflerini artıracak, onları uyarıp doğru yola iletecek olan ilahi sözleri, insanlara duyurmaktır. Zikrin açıklaması açık bir dille insanlara duyurulmasıdır. Peygamberin görevi açıkça tebliğ, duyurmadır. Nur 54, Ankebut 18, Şura 48 vesaire. Ancak vahiy kanalı olan peygamberin kendi söz ve davranışları da Kur'an'ın uygulaması sayılır. Peygamberin sözlerinin Kur'an'ın açıklaması ve uygulaması sayılabilmesi için temelde Kur'an'a aykırı olmaması gerekir. Çünkü Kur'an temel yasaysa hadisler onun yönetmeliği durumundadır. Yönetmelik yasaya aykırı olmaz. Nasıl yönetmeliğin yasaya aykırı hükümleri geçerli olmazsa Kur'an'a aykırı hadisler de geçerli olmaz. Çünkü peygamber Kur'an'a uymakla yükümlüdür. Rabbinden sana vahyolunana uy. Enam 106. Rabbinden sana vahyolunmakta olana uy. Yunus 109, Ahzab 2. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Enam 50, Yunus 15, Ahkaf 9. Ben sadece Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum. Araf 203. Elbette peygamber uymakla yükümlü bulunduğu yasalara aykırı sözler söylemez ve onlara ters davranışlar sergilemez. Aksi takdirde peygamber tebliğ ettiği yasaları çiğnerse halk onu dinlemez ve tebliğlerini de uygulamaz. Ve vahyi çiğneyen peygamberin masumluğu da kalmaz çünkü onun masumluğu vahye aykırı şeyler söylememesi, onu çiğnememesi anlamını taşır. Kur'an peygambere vahyi olduğu gibi duyurma ve ona uyma dışında bir masumluk tanımamıştır. Onun masumluğu kendisine verilen elçilik görevine asla yalan karıştırmaması, hıyanet etmemesi, onu olduğu gibi duyurması ve uygulamasıdır. Durum bu olduğuna göre hadis diye rivayet edilen söz eğer Kur'an'ın ruhuna aykırıysa o gerçekte hadis değildir. Asıl insanların uygulamakla görevli bulundukları hükümler Kur'an'ın hükümleridir. Sağlam hadislerde onların açıklaması niteliğindedir. Yani peygamberin Kur'an hükümlerini uygulamasının izahıdır. Ama bunlar dinin temeli olmadığı için peygamber bunları yazdırmamıştır. Eğer bunlar dinin temeli olsaydı, Hazreti Peygamber Kur'an ayetlerini yazdırdığı gibi kendi sözlerini de yazdırırdı. Ama o, bunları yazdırmak şöyle dursun, tersine bunların yazılmasını yasaklamıştır. Hadis yazımının yasaklanması. Ebu Said el-Hudri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu yok etsin. Zararı yok. Benim sözlerimi anlatabilirsiniz fakat her kim bana yalan atarsa, hadisin ravisi Hemmam, galiba kasten bana yalan atarsa dedi diyor, ateşteki yerine hazırlansın. Müslim Züht B17 H73 Darimi Mukaddime 42 İbn Hanbel Müsed 3 Taksim 12 21 39. Bu müteammiden kaydının olmadığı rivayetler de vardır. Benim üstüme yalan söylemeyin. Kim benim üstüme yalan söylerse ateşe girsin. Buhari İlm 39. Aynı hadis Buhari'nin Cenayiz 33. babında, El-Mugire'den Ebu Davud İlim 4. babında müteammimden kaydıyla geçmektedir. Bu rivayette müteammiden yani kasten bile bile kaydı önemlidir. Ravi peygamberin kasten kaydını koyduğundan kuşkuludur. Aslında bu sözün sonradan hadise eklendiğinde kuşku yoktur. Çünkü sonradan hadis uyduracak veya kendi sözlerini, düşüncelerini peygamberin sözleri arasında karıştıracak olanlar işte bu müteammiden kapısından girmişler ve buradan kendilerine ruhsat bulmuşlardır. Onlara göre yaptıkları kötü niyetle peygambere yalan atmak değildir. İnsanları onun dinini teşvik için iyi niyetle böyle yapmaktadırlar. İyi niyetli olunca da kendilerine göre peygamberin sözlerine bazı sözler karıştırmakta bir sakınca yoktur. Bunu özellikle hikayeciler ve vaizler yapmışlardır. Aynı şey bugünkü vaizler arasında da sık sık görülür. Halka güya peygamberin sözlerini anlatan kürsüdeki adamlar ne ayette ne de hadiste olmayan bir sürü batıl şeyler söyler, peygamberin üstüne yalan attıkları halde bu konuşmalarından büyük sevap kazanacaklarını sanırlar. Bilerek veya bilmeyerek olsun peygamberin söylemediği bir sözü onun üstüne atmak büyük vebaldir. İşte bundan dolayıdır ki biraz sonra değineceğimiz üzere büyük sahabiler hadis rivayet etmekten çekinmişler, bunu yasaklamışlar. Peygamberden bir söz anlatanı sözünü tanıkla kanıtlamasını istemişlerdir. Bundan dolayıdır ki İmam Ebu Hanife sadece 17 kadar hadisi sahih görmüştür ki bunlar da mütevatir hadislerdir. Buhari'nin rivayetine göre peygamberin hastalığı artınca bana bir defter getirin, size bir yazı yazayım da onun dışına çıkmayasınız demiş. Hazreti Ömer, peygamber iyice hastadır, yanımızda Allah'ın kitabı var, o bize yeter demiştir. Buhari İlm 38. Bu hadisten iki şey açıkça anlaşılmaktadır. Peygamber gerekli gördüğü talimatı yazdırdı. Burada kendisinden sonra bir vasiyet yazmak istiyor. Aslında ölmezden önce vasiyet yazmak Kur'an'ın kesin buyruğudur. Bakara 130, 240, Nisa 11, 12, Maide 106, Yasin 50. Burada peygamberin Kur'an'ın bu buyruğunu yerine getirmek için vasiyet yazdırmak istediği anlaşılmaktadır. Sıradan her insan ölmezden önce vasiyet yazar veya yazdırır ama peygamber sıradan bir insan değildir. Onun yazdıracağı sözler bütün müminleri bağlar. Peygamberin hastalığını düşünen Hazreti Ömer, o ızdırap altında yazdıracağı sözlerin ümmet için zorlaştırıcı, bağlayıcı hükümler taşıyabileceğini düşünmüş olabilir. Vahiy de olmadığı için bunların o zaman için yararlı olsa bile sonsuza dek yararlı olacağından kuşkulanan Hazreti Ömer, böyle bir vasiyetin yazılmasına gerek görmemiş. Bize Allah'ın kitabı yeter demiştir. Hatta rivayetten anlaşıldığına göre bunu söyleyen yalnız Hazreti Ömer'de değildir. Başka söyleyenler de vardır. Sahabilerden kimi vasiyet yazılmasına taraf, kimi de buna karşı olmuştur. Demek ki Hazreti Ömer gibi bilgin sahabiler Allah'ın kitabı dışında bağlayıcı din kaynağı görmemişlerdir. Gerçi bunun yanında peygamber devrinde hadisin yazıldığına dair bazı rivayetler de yok değildir ama bunlar azdır. Asıl doğru ve meşhur olan yazılmadığı hakkındaki rivayetlerdir. Yazıldığına dair rivayetler pek nadir, bazı istisnai durumlara aittir. Bunlardan biri Ebu Hureyre'den aktarılmıştır. Mekke'nin fethinde peygamber kalkıp konuşma yaptı. Bu konuşma Buhari İlim 39'da vardır. Yemenli Ebu Şah isimli biri kalkıp, "Ey Allah'ın elçisi, bunu bana yazın," dedi. Peygamber, "Ebu Şah için yazın," dedi. Ebu Davud İlim 3 H 3649, Buhari İlim 39, Tirmizi İlim H 2669. Eğer bu rivayet doğruysa bundan peygamberin yaptığı konuşmanın yazılı olduğu anlaşılabilir. Çünkü Ebu Şah bu konuşmanın kendisi için yazılmasını istemiş, peygamber de onun için yazılmasını emretmiştir. Demek ki konuşma yazılıydı ki peygamber o yazılı metni yazıcılara verdi. Ebu Şah için bir nüsha yazmalarını emretti. Aksi takdirde peygamber irticalen yaptığı konuşmanın yazılmasını nasıl emreder ve dinleyenler onu nasıl yazarlar? Konuşmanın her kelime ve cümlesini ezberlemediler ya. Fakat peygamberin yazılı bir konuşma yapmış olmasına da ihtimal verilmez çünkü kendisi yazabilmezdi. Bir iki kelime yazabildiği varsayılsa bile bir konuşmayı yazıya dökecek ve metni okuyabilecek derecede yazabilmediği kesindir. Ayrıca bu rivayetin içinde gerçeklere aykırı şeyler de vardır. Mesela peygamber bir metninde kendisinden önce hiç kimseye savaş için Kabe'ye girme izni verilmediğini, kendisinden sonra da kıyamete dek hiç kimsenin giremeyeceğini, sadece kendisine bir saat için Kabe'ye savaş için girme izni verildiğini, bundan böyle ebediyen yasaklanmış olduğunu söylemektedir. Ama peygamberden sonra birkaç kez Kabe'ye saldırı olmuş, Abdullah İbn Zübeyr'e karşı savaşan El Hüseyin İbn Nümeyr, mancınıklarla Kabe'ye taş ve yanıcı maddeler attırmış, Kabe yanmış, yakılmıştır. 683. Bundan 10 yıl sonra da Haccac İbn Zübeyr'i yakalamak için Mekke'yi mancınıklarla taşa tutmuştur. 1979 yılı Kurban Bayramı'nda da Kabe işgal edilmiş ve Suud askerleriyle işgalciler arasında bir hafta kadar savaş olmuş, Mescid-i Haram'ın minareleri ve duvarları açılan ateşlerden büyük zarar görmüştür. Abdullah İbn Amr'ın da peygamberden duyduklarını yazdığı rivayet edilir. Kendisinin şöyle dediği aktarılır. "Ben Allah'ın elçisinden duyduğum her şeyi yazıyordum ki ezberleyeyim. Kureyş beni bundan men etti," dedi. Dediler ki, "Sen Allah'ın elçisinden duyduğun her şeyi yazıyor musun? Allah'ın elçisi de insandır. Kızar, konuşur, memnun olur, konuşur." Yazmaktan vazgeçtim. Bu durumu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Parmağıyla ağzını gösterdi ve dedi ki, "Yaz, nefsimi elinde bulunduran Allah hakkı için bundan çıkan her şey haktır." Ebu Davud İlim 3 H 3646. Bir de şu rivayete bakın. Zeyd İbn Sabit Muaviye'nin huzuruna girdi. Muaviye ondan bir hadis sordu ve birine bunu yazmasını emretti. Zeyd, "Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bize hiçbir sözünü yazmamamızı emretti," dedi ve o yazılanı imha etti. Cami-i Beyanil İlm ve Fadli sayfa 79 Mısır. İşte birbirine tamamen ters iki rivayet aynı yerde yan yana durmaktadır. Bunların her birinin hadislerin yazılması ve yazılmaması görüşlerinden birine benimseyenlerin düşüncelerini yansıttığı, bu konuda yapılan tartışmalar üzerine ortaya atıldığı gayet açıktır. Hadis yazılmasına taraf olanlar bu iki rivayeti şöyle uzlaştırmaya çalışmışlardır. Hadisi yazmayı yasaklayan emir daha önceydi. Kur'an'ı karışmaması için hadis yazımı önceleri yasaklanmıştı ama sonradan yazılmasına müsaade edilmiştir. Kimine göre de bu yasak sadece hadisin Kur'an'ın yazıldığı sayfaya yazılmaması hakkındadır. Çünkü bu durumda hadis Kur'an'a karışır. Fakat ayrı ayrı yazılınca bir sakınca yoktur. Nitekim unutkanlığından şikayet eden birine peygamber sağ elinden yararlan demiş. Veda hutbesini kendisine yazmasını isteyen Ebu Şah için de bu hutbenin yazılmasını emretmiştir. Hattabi Maalimu Sunen Ebu Davud notunda 4/61. Elbette bu yorumlar zorlamadır, doyurucu değildir. Çünkü Zeyd İbn Sabit peygamberden yıllar sonra halife olan Muaviye'ye hadis yazmanın yasak olduğunu söylemiş ve Mukviye'nin yazdırdığını alıp imha etmiştir. Eğer sanıldığı gibi yasağa kalkmış olsaydı, son derece zeki olan ve iki kez Kur'an'ı derleme komisyonu başkanlığını yapmış bulunan Zeyd bunu bilmez miydi? Peygamberin hutbesini yazdırması ve Abdullah İbn Amr'ın peygamberden dinlediği sözleri not etmiş olması eğer doğruysa çok nadir ve istisnai durumlardır. Demek ki Kur'an'ın temel prensiplerini topluca özetleyen veda hutbesi daha önce yazılmıştı. Bundan bir nüsha isteyen Ebu Şah'a da bir nüsha yazılmıştır. İbn As'ın notları da çok önemli bazı olaylar ilgili olabilir. Ma'mafi, onun notlarından bize gelen bir şey yoktur. Doğrusu şudur ki peygamber devrinde hadis yazılmamıştır ve buna müsaade de edilmemiştir. Kur'an'ın yazımı için belirlenen bir düzen ve yöntem gibi hadis yazımına bir yöntem belirlenmemiştir. Peygamberden sonraya yazılı olarak sadece Kur'an kalmıştır. Kendisinden sonra sahabileri ondan duyduklarını çeşitli münasebetlerle anlatırlardı. Herkesin atasından, hocasından duyduklarını yeri gelince anlatması gibi onlar da peygamberden duyduklarını anlatırlardı. Özellikle Kur'an'da hükmü bulunmayan bir olay olunca herhangi bir sahabi o konuda peygamberden bir söz duymuş veya bir uygulama görmüşse onu anlatırdı. Böylece o söz, hadis veya o uygulama sünnetten yararlanılarak bu yeni olayın hükmü belirlenirdi. Bu suretle hüküm peygamber sözüne dayandırılmakla gönüller huzur bulurdu. Sahabilerin hadis yazımı karşısındaki tutumları. Büyük sahabiler dinin yegane temelinin ve yazılı anayasasının Kur'an olduğuna inandıkları için Kur'an'dan başka dini bir kitap olmasını istememişler, bundan dolayı da çeşitli sahabilerin anlattığı hadisleri yazdırmamışlar, yazanların da imha etmelerini emretmişlerdir. Kurtubi İmam Malik'in şu sözünü aktarıyor. Ömer İn Hattab R.A. bu hadisleri yazmak ya da yazdırmak istedi fakat sonra Allah'ın kitabı ile beraber başka kitap olmaz dedi. Malik ekliyor. İbn Şihab'ın yanında kendi kavminin nesebi hakkındaki kitaptan başka bir kitap yoktur. İnsanlar o zaman yazmazlar, sadece ezberlerlerdi. Suhri'nin Urve'den aktarışına göre de Ömer R.A. hadisleri yazdırmak istemiş, bu konuda peygamberin ashabına danışmış. Onlar yazılmasını önermişler. Ömer bir ay kadar Allah'a istihare etmiş. Nihayet bir sabah kalkınca Allah'ın yardımıyla şu karara varmış. Ben hadisleri yazdırmak istiyordum, sonra sizden önceki bir toplumu düşündüm. Onlar bir takım kitaplar yazdılar da Allah'ın kitabını bırakıp o kitapların üzerine kapandılar. Asla Allah'ın kitabına başka bir şey karıştırmam demiştir. Daha sonra Ömer illere, kimin yanında yazılı hadis varsa onu silsin diye yazılı buyruk göndermiştir. Camiul Beyanil İlm ve Fadlil sayfa 80-81. Ebu Bürde diyor ki, babamdan çok kitap yazmıştım, bana yazdıklarını getir dedi. Getirdim, onları yıkadı. Mervan Zeyd İbn Sabit'i çağırtmış. Zeyd, peygamberden hadis anlatırken yine Mervan'ın emriyle bazı kişiler Zeyd'in haberi olmadan onun söylediklerini yazmışlar. Sonra durumu öğrenen Zeyd, ne biliyorsunuz, belki size söylediğim her şey benim anlattığım gibi değildir demiştir. Kurtubi'nin Cami-u Beyanul İlmi ve Fidlihi adlı kitabında senetli olarak kaydettiği pek çok söz, sahabiler devrinde hadis yazılmadığını, onların bundan hoşlanmadıklarını, hatta yazmak isteyenlere engel olduklarını, yazılanları yakadıklarını, Allah'ın kitabı yanında başka bir dini kitap görmek istemediklerini, çünkü bu durumda dinin yozlaşacağına inandıklarını ifade etmektedir. İbn Şirin, İsrailoğulları atalarından miras aldıkları kitaplar yüzünden şaşırdılar demiştir. Onun kastı ilahi kitaptan ayrı olarak yazdıkları Talmud gibi rivayet kitaplarıdır. İşte bunlar kolay dini güçleştirmişlerdir. Gerçekten sahabilerin korktukları olmuş, sonradan insanlar rivayetler üzerine üşüşmüşler, kolay olan dini güçleştirmişlerdir. Gittikçe yaygın bir hal alan bu yöntemin istismara çok elverişli olduğunu, bu yolla birçok yalanın peygamberin üstüne atılacağını bilen büyük sahabiler hadis rivayeti konusunda son derece ihtiyatlı davrandılar, hatta çoğu kez bunu yasakladılar. Kurtubi, Cami-u Beyanil İlm adlı kitabında Kuraza İbn Kab'ın şu sözünü aktarır. Irak'a gitmek üzere yola çıktık. Ömer de bizimle beraber Sarar'a kadar geldi. Orada abdest aldı. Uzuvlarını ikişer kez yıkadı. Niçin sizinle beraber geldiğimi biliyor musunuz dedi. Evet, biz Allah elçisinin sahabileri olduğumuz için bizimle beraber geldin dediler. Kur'an okumalarından ötürü arı uğultusu gibi çevreye ses yayılan bir kente gidiyorsunuz. O insanları hadislerle uğraştırıp Kur'an okumaktan alıkoymayın. Kur'an'ı güzel okuyun. Allah'ın elçisinden az söz anlatın. Haydi gidin, ben de sizin şerikinizim dedim. Bunlar Kureyza'ya geldiklerinde Ömer İbn Hattab bizi hadis anlatmaktan men etti dediler. Cami-u Beyanul İlim sayfa 398. Büyük sahabiler peygamberden hadis rivayet eden kişiden sözünü kanıtlamasını isterlerdi. Nitekim bir yine Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Benim oğlumun veya kızımın oğlu öldü dedi. Allah'ın kitabında onun malından bana miras düştüğünü söylediler. Ebu Bekir bu konuda ne Allah'ın kitabında böyle bir hak bulunduğunu ne de peygamberden böyle bir şey duyduğunu söyledi. Ötekilere sordu. Muğire İbn Şube peygamberin nineye altıda bir pay verdiğini söyledi. Ebu Bekir bunu senden başka duyan var mı dedi. Muhammed İbn Mesleme'nin de aynı şeyi duymuş olduğunu söylediler. Muhammed İbn Mesleme de Muğire'nin söylediğini söyleyince Ebu Bekir bu hükmü uyguladı. Tirmizi 10H2100 İbn Mace Firayiz 4. Zehebi'nin anlatımına göre de Ömer kadını döverek çocuğunun düşmesine neden olan kişiye peygamberin Hurre'ye diyetin onda biri kadar para cezasına hükmettiğini söyleyen Muğire sözüne tanık istemiş, Muhammed B. Mesleme tanıklık etmiştir. Tezkiretül Huffaz 1 Taksim 8. Hazreti Ömer Ebu Musa'yı çağırtmıştı. Ebu Musa geldi, içeri girmek için 3 kez izin istedi. Fakat kendisine gir denilmeyince geri döndü. Daha sonra kendisini yeniden çağırtan Ömer neden buyruğuna uyup gelmediğini sordu. Ebu Musa da geldiğini, 3 kez izin istediği halde cevap verilmediği için geri döndüğünü, zira peygamberin biriniz 3 kez izin isterse de izin verilmezse dönsün buyurmuş olduğunu anlattı. Ömer, ya peygamberin böyle söylediğini kanıtlamalısın ya da sırtını acıtırım dedi. Korkudan titremeye başlayan Ebu Musa, sahabilerden bir gruba gelip bu hadisi bilen varsa gelip tanıklık etmesini rica etti. İçlerinden en genci olan Ebu Said el-Hudri gelip bunu peygamberden duyduğuna tanıklık etti. Buhari İstizan 13, Müslim Adab 7, Ha 33-37.